Ayrım 12.
Sayfa numarası 723. İstikrarsız, güvensiz dönemlerde araziye para yatırmak felakettir. Güvenlik ve barış dönemlerinde arazi değerleri artabilir ama asla fazla getirisi olmaz. Arazi sahibi lüks gereksinimlerini karşılamak için aldığı ranta güvenemez. Güvenilir gelir yazarın notu. Pazar fiyatlarındaki dalgalanmalardan yararlanılacak kar, edilen mallara sahip olmaya ve bunların ticaretini yapmaya dayalı olandır. Texas Economist, Bosque, sayfa 23, A.K. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi Tekin Yayınları, 3. cilt sayfa 1231. Dönemin düşünürlerinden El Dimashi, ekonomi konusunda yaptığı incelemelerde tüccarlar arasında yarımlar yapar ve ticaret dalları arasındaki incelikleri anlatır. Ona göre tüccarlar depo edici, hazdan, gezici ihraç edici, rakkat ve komanditer ortak, mucahız olarak ayrılırlar ve piyasa işleyişinin aksamadan sürmesinde önemli bir işlevi yerine getirirler. Dimashi'ye göre ticaretle uğraşanlar özellikle de hazdanlar, kendiliğinden gelişen piyasa koşullarını iyi izlemeli, konjonktürü öngörmeli ve fiyat dalgalanmalarına karşı önlem almalıdır. İhracatla uğraşan rakkat tüccarı mal satacağı iç ve dış pazardaki fiyatları sürekli izlemeli ve gümrük işleyişlerini bilmelidir. Gerçek maliyetini, karını ve taşıma giderlerini bu bilgiler ışığında belirlemelidir. Mal göndereceği ülkelerde güvenilir adamları ve mağazası bulunmalıdır. Tüccarlar, müşteri kazanmak için fiyat kırmasını ve uygun yerlere armağanlar, rüşvet yazarın notu, vermesini bilmelidir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. cilt Tekin Yayınları 1996 sayfa 1232. Ticaret ve ekonomi ile ilgili yapıtlarda kimi konulardaki dinsel yasağa karşın serbest piyasanın gerekli kıldığı önermeler yapılacak ve öneriler yönünde uygulamalardan çekinilmeyecektir. O dönemin ekonomi araştırmacılarına göre tüccar yalnızca kendi öz kaynaklarıyla iş görmemeli, para sahiplerinin paralarını işletmesini bilmelidir. Bunun için kar paylaşımını önceden belirlenen ortaklıklar kurulmalı, şirka, ve para sahibinin tüccara para vermesinin koşulları saptanmalıdır. Mudaraba. AG sayfa 1233. Faizcilik dinsel yasağa karşın gerçekte serbesttir ve güçlü bir mali piyasa oluşturmuştur. Hanefi mezhebi hukuk fıkıh bilginlerinden Şeybani, zorunluluk yasağı meşru kılar kuralını geliştirmiş, faizin ekonomideki etkisini ele aldığı incelemelerinde hile, hiyel yoluyla faiz yasağının nasıl aşılacağını gösteren yorumlar yapmıştır. Abbasiler döneminde bir tür bankacılık ortaya çıkmış, parasını işletmek isteyen varsınlar paralarını mevduat olarak bankerlere yatırmışlardır. Bankerle tüccar giderek iç içe girmiş ve büyük tüccarlar mevduat kabul etme, kredi verme gibi para işlerine girerken bankerler ticaret yapmaya başlamış, cahbaz ya da sayrafi adı verilen sarraflar kambiyo işlemlerine yönelmişlerdi. Ülkeler ya da kentler arasında parayı nakit olarak göndermeye gerek kalmadan ödeme yapma yöntemleri bu dönemde geliştirildi. Tüccar, para göndermesi gereken yere para yerine ödeme yapmayı üstlendiği bir belge, sak gönderiyor. Bu yolla doğrudan para gönderiminin taşıdığı riskten kurtuluyordu. Saklar, tarihin gördüğü ilk çeklerdir. Günümüzde clearing adı verilen ve tüccarlar arasında mal ya da hizmetle karşılanan ödeme usulleri bu dönemde bulundu. Günümüzden 1000 yıl önce tüccarlar bankalarda mevduat hesabı açtırıyor ve tüccarlar arasındaki ödemeler istendiğinde banka tarafından ve kağıt üzerinde yapılıyordu. İslam, Claude Cahen, sayfa 140, A.K. Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları, 3. cilt sayfa 1234. Üretim, ticaret ve bunlara bağlı olarak gelişen mali sermaye ilişkileri o dönem için çok ileri olan ekonomik uygulamalardır. Batı, yalnızca bilim ve felsefede değil, bunlarla birlikte ekonominin temel yöntemleri konusunda da doğudan yararlandı ve kendine uygun hale getirerek öğrendiklerini gelişmesinin temeline yerleştirdi. Bu bilgileri daha sonra doğuya karşı kullanmasını bildi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminden sonra da sonuçlarını topladı. Selçuklular ve Osmanlılarda toprak düzeni. Eski Orta Asya toplumlarından gelen Göktürkler, Uygurlar, Gazniler ya da Karahanlılarda gelişen ekonomik düzen, gelişimini Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletleriyle sürdürdü. Osmanlı İmparatorluğu ile yüksek düzeye ulaştı. Bin yıllık dönem içinde kurulan devletler, geliştirilen üretim biçimleri ve sistemleştirilen ekonomik ilişkiler, çağına göre iyi örgütlenmiş büyük bir gücü ve bu gücü yaratan ileri bir uygarlığı temsil etti. Batı'dan başka uygarlık tanımayan kimi tarihçiler, uygarlığa yön veren bu büyük gelişmeyi gerçek boyutuyla ya görmezden geldiler ya da bu gelişmeyi Türklere değil, onları etkilediğini ileri sürdükleri Bizans'a bağladılar. Oysa Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurulup sıra dışı bir gelişim yaşadığı dönemlerde Batı insanı despot yönetimler altında yağmalar ve çatışmalarla dolu, üretimsiz ve yoksul bir yaşam sürüyordu. 11. yüzyılda Batı Avrupa'da yönetici sınıf gerçek anlamda birer despot olan feodal soylular, aristokratlardır. Tek uğraşı yağma ve kılıç kullanmak olan bu insanların ticaret ve tarımla uğraşması yasaktır. Toprağa işleyen bir şövalye soylu sınıfından atılır. La Société Féodale, M. Bloch, AKAG'ye sayfa 1242. Avrupalı soylular 16. yüzyılda yaygınlaşan korsanlık ve yağmacılıkla iç içe olan deniz ticaretine önemli paralar yatırırlar. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 1577-1580'de Sir Francis Drake'in yönettiği 5000 sterlin sermayeli korsanlık girişimine yatırım yapar ve 300 bin sterlin pay alır. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 3. Cilt, Tekin Yayınları, 1996, sayfa 1242. Oysa o dönemden çok önce Doğu'da yöneticiler dahil büyük küçük sermaye sahibi geniş bir kesim yasal ticarete katılmakta ve ekonomik yaşam içinde eylemsel olarak yer almaktaydı. Doğu'da Batı'dan farklı olarak söz konusu ekonomi olduğunda yöneten yönetilen ayrımı ortadan kalkıyor. Ünvanı değil, para ve malı esas alan piyasa insanları ünvanlarından arındırıyordu. Para yatırılan işte kârı, zor ya da siyasi üstünlük değil, piyasada gösterilen başarı belirliyordu. Yönetici, tüccar, üretici ya da zanaatkar, hangi sınıftan olursa olsun insanlar, ortak oldukları bir işte hisse paylarına bağlı olarak eşit oluyorlardı. Tarihte hiçbir toplum, kendi iç gelişmesinin ürünü olmayan bir başarıya ulaşamaz. Bu yalın gerçek, her şeyden çok ekonomi için geçerlidir. Toplumsal gelişim süreçlerinin tümü, kendinden öncekilerin bir sonucu, sonrakilerin ise başlangıcıdır. İnsan unsuru ve bilinç, toplumsal ilerleme ve dönüşümleri etkileyerek bu süreçleri hızlandırır ya da yavaşlatabilir. Ancak hiçbir zaman onun koşullarını yaratamaz. Değişimi sağlayan ana güç, toplumun kendi özgücüdür. Başka uygulamalardan yararlanılabilir, ancak benzeme ya da öykünme, taklitçilik girişimleri başarı şansı olmayan davranışlardır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının ortaya çıkışı, gelişimi ve çöküşü bu genel kurala verilebilecek iyi bir örnektir. Selçuklu ve Osmanlıların gerçekleştirdiği ekonomik sosyal gelişim dışarıdan aldıkları bilgileri değil, Orta Asya'dan getirip geliştirdikleri kendilerine ait birikime dayanır. Esas olan bu birikimdir. Her iki devlet de kimi tarihçilerin bilimle çelişen savlarında ileri sürdüğü gibi Anadolu'ya 3-500 çadırla gelen ve çok geri bir tarihsel aşamada olan barbarlar tarafından kurulmadı. Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları 4. baskı 1997, sayfa 62. Batı'da bu tür savlar ileri sürülmüştür. Ancak bilimden ve gerçeklerden kopmadan böyle bir savı ileri sürebilmek elbette olanaklı değildir. 11. ve 13. yüzyıllarda Orta Asya'dan Anadolu'ya yönelen ve hemen tümünü Oğuz boyunun oluşturduğu iki büyük göç olayı yaşandı. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşuna kaynaklık eden bu göçler son göçlerdi ve Anadolu'nun Türkleşmesi gibi tarihsel önemi olan bir olayın tamamlayıcısıydı. Konuyla ilgili bilimsel nitelikli hemen tüm araştırma ve inceleme sonuç olarak şunu ortaya koyuyordu. Türkler, ekonomik, sosyal ve tarihsel tüm toplumsal birikimlerini koruyup geliştirmişler, kültürlerini yerel kültürlerle zenginleştirmişler ve burada yaşayan insanlara zora başvurmadan bu kültürü kabul ettirmişlerdir. Osmanlı Devleti ve toplumsal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarıyla ünlü Profesör Fuat Köprülü, bin yıllık Orta Asya Selçuklu-Osmanlı sürecini en iyi inceleyen tarihçilerden biridir. Bizans müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı yapıtında Osmanlı-Bizans ilişkilerini ele almış ve Osmanlı Devleti'nin kurumlarını İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan aldığını ileri süren görüşlere kanıt ve belge göstererek karşı çıkmıştır. Köprülü söz konusu yapıtta Osmanlı tarihinin Anadolu beylikleri ve Selçuklularla birlikte genel Türk tarihinin çerçevesi içinde ele alınması gerektiğini, bu yapıldığında şimdiye kadar karanlıkta kalan birçok noktanın anlaşılması imkanının ortaya çıkacağını ileri sürer ve bu konuda başarılı olunması için Türk tarihinin en eski devirlerine kadar inilmesi gerektiğini söyler. Ona göre İslamiyet'ten önceki ve sonraki Türk devletlerinin hemen hiç incelenmemiş olması, Türklerin yaşatmakta olduğu geleneklerin bilim dünyasınca bilinmemesine yol açmıştır. Oysa İslamiyet'ten önceki dönemin birçok kalıntısı Türkler arasında yaşamış ve bu kalıntılar İslami bir cila altında eski niteliğini korumuştur. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri Fuat Köprülü, Kaynak Yayınları 3. Basım 2002 sayfa 28, 30 ve 32. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi adlı yapıtında Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının hangi yaklaşım ve anlayışla incelenmesi gerektiğini ve devletlerin kökenlerinin nereye dayandığı konusunu ele alırken benzer görüşler ileri sürer. Orta Asya'dan gelen birikimin Anadolu'daki gelişimle birlikte incelenmesi gerektiğini ileri süren Avcıoğlu şunları söyler. Tarihsel evrim yasaları çerçevesinde Selçuklu ve Osmanlı toplum düzeninin biçimlenişi ve evrimini anlayabilmek için hem İran-Arap-Bizans karışımı İslam toplumsal yapısını hem de bu yapı üzerine oturan Orta Asya Türk-Moğol yapısını evrimi içinde birlikte incelemek gerekir. Bu nedenle tarihimizi Anadolu'daki köklerinden de Orta Asya'daki köklerinden de koparma olanağı kanımızca yoktur. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. Cilt Tekin Yayınları 1996 sayfa 87. Büyük Selçuklu İmparatorluğu 8-13. yüzyıl Doğu Aydınlanması'nın geliştiği topraklar üzerinde ve 11. yüzyılın ilk yarısında kuruldu. İmparatorluğa biçim veren yönetim yapılanması, ordu örgütlenmesi, ekonomi, hukuk ve bunların tümünü oluşturan kültür, belirgin biçimde Orta Asya'dan gelen birikime dayanıyordu. Göktürkler ve Uygurlardan sonra ilk Müslüman Türk devletleri olan Samanoğulları ve Gazneliler, Karahanlılar döneminde gerçekleştirilen ekonomik sosyal ilerleme, Selçuklular döneminde de sürdü, güçlü bir ekonomi ve buna uygun güçlü bir devlet yapısı ortaya çıktı. Devlet yönetiminde temel yöneliş merkeziyetçiliktir. Ancak bu yöneliş değişik büyüklükteki yönetim bölgeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Hun ve Göktürklerde olduğu gibi özellikle sınır bölgelerinde vergi toplamaya yetkili, merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Selçuklularda başlayan, Osmanlılarda yüksek nitelik kazanan ikta, hizmete karşılık belirli süreler için bırakılan kamu topraklarının kullanımı hakkı ve tımar, devlet çalışanlarına görevleri karşılığı verilen gelir ya da gelir kaynağı sisteminin ön uygulamaları Hun ve Göktürk dönemlerinde yapılmıştı. Fethedilen toprakların kullanımının mülkiyet hakkı saklı tutulmak koşuluyla yurtluk olarak göçebe boylara verilmesi eski bir Orta Asya geleneğiydi. Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Doğu Perinçek Kaynak Yayınları 4. Baskı 1997 sayfa 62. Eski Türklerde devleti korumayı temel görev sayan ve savaşlarda yararlılık gösteren cengaverlere verilen Alp ünvanı Selçuklu ve Osmanlılar'da boyutu genişletilerek ve gazi sözcüğü eklenerek kullanılmıştır. Alp gaziler eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılar'da da özellikle uç beyliklerde tehlike durumunda tüm ülkede devleti koruyan atılgan bir savaşçı zümre halinde örgütlenmişlerdir. Inscriptions de Lorcon ve Thompson, Helsingfors 1896, S.K. Profesör M. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Ötüken Yayınları 1981, sayfa 146. Alp gazilerden ayrı olarak benzer amaç taşıyan kardeş yiğitler, Ahiyetüf Fityan adı verilen ahi örgütleri, Anadolu bacıları, Bacıyani Rum adı verilen savaşçı kadın örgütleri, Horasan erenleri, Anadolu Abdalları ve bunun gibi kökleri hep Orta Asya'dan giden, Selçuklu ve Osmanlı'da varlığını etkili biçimde sürdüren sosyal zümrelerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Mevfuat Köprülü, Ötüken Yayınları 1981, sayfa 152-158. Ekonomik etkinliğin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı toplumlarda toprak sorununu çözmek zor ve karmaşık bir iştir. Deneyime dayalı gelişkinlik ve ileri bir kamusal örgütlenmeyi gerekli kılar. Eski Türk topluluklarında toprak, boy ya da kavmin ortak malıydı, ancak koşulları devlet tarafından belirlenen kimi durumlarda kişilere özel mülkiyet ya da kullanım hakları veriliyordu. Bu haklar, devletle yapılan sözleşmeler, bıçkas ya da törenle yapılan ve söz vermeye dayanan yükümlenmelerle ant, güvence altına alınıyor. İnsanlar, sahibi oldukları ya da işlettikleri topraklarda özel girişimci olarak tarım ve madencilik yapıyordu. Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. Basım 2000, sayfa 46 ve 66. Selçukluların Orta Asya'dan alıp İslam hukuku ile birleştirerek geliştirdiği ve daha sonra Osmanlılara devrettiği toprak düzeni özgündür ve sürekli gelişen bir bütünlüğe sahiptir. Bu düzen dönem ve yöreye göre değişen yoğunluklarla dış etkiye açık olmuş, ancak özgünlüğünü hiçbir dönemde yitirmemiştir, etkilendiğinden çok etkilemiştir. Selçuklular geliştirdikleri toprak düzeniyle Orta Çağ toplumlarının tümünün temelini oluşturan toprak sorununu çağdaşlarından çok daha ileri biçimde çözdüler. Onlara örnek oldular. Kurdukları devlet ve bu devletin dayandığı ekonomik siyasi düzen Orta Çağ toplumları içinde en gelişkin olanıydı. Fuat Köprülü bunu şöyle anlatır. 13. yüzyıl Anadolu Türk toplumu sosyal iş bölümü düzeyi ve ekonomik gelişme bakımından aşağı Orta Asya toplumlarının en çok ilerlemiş olanlarından biridir. Bu toplumun siyasi ifadesi olan Anadolu Selçuklu Devleti de düzgün ve güçlü kurumları olan merkezi bir devlettir ki 11. yüzyılda Çin Türkistanından Marmara kıyılarına ve Kafkaslardan Basra Körfezi'ne kadar egemen olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi ve idari geleneklerini sürdürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Profesör M. Fuat Köprülü, Ötüken Yayınları 1981, sayfa 120. Selçuklularda ikta, Osmanlılarda dirlik ya da tımar, Batı feodalizminde fief adını alan toprak düzeni farklı biçim ve özelliklerle hemen tüm Orta Çağ toplumlarında yaşanmıştır. Para ekonomisinin geri ulaşım ve güvenlik işleyişinin yetersiz olduğu feodal, federatif imparatorluklarda vergiyi nakit olarak toplayıp merkeze aktarmak, ordu ve bürokrasiye merkezden maaş göndermek, bunların güvenliğini sağlamak güç ve riskli bir işti. Bu sorunu aşmak için büyüklükleri değişen toprak parçaları merkezi yönetime yakın olan ve onun emrinde çalışan asker ya da sivil görevlilere veriliyor, karşılığında hizmet ya da toplanan vergiden belirli bir pay alınıyordu. İkta, dirlik ya da fiefin özü buydu. Genel işleyişteki benzerliklere karşın uygulamada kullanılan yöntem ve yönelişlerde Selçuklulardaki ikta ya da Osmanlılardaki dirlik ile Batı fiefi ya da Arap Abbasi iktası arasında amaç ve işleyiş bakımından önemli farklılıklar vardı. Türk sisteminde ikta örgütlenmesini belirleyen Orta Asya gelenekleri korunmuş ve ikta sahibine mukta, toprak ya da üzerinde yaşayan insanlar üzerinde kullanım ayrıcalığı tanınmamıştı. Ayrıcalık yalnızca vergi ile sınırlı tutulmuştu. L'Evolution de l'Icta, C. Cahen, A.K. Stefanos Yeresimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları 7. Basım 3. Cilt, sayfa 133. Abbasilerde ikta miktarları eylemsel olarak denetlenmesi mümkün olmayacak kadar büyüktü. Osmanlı Devleti Teşkilatına Methal, İH Uzun Çaşılı, AKAGE, sayfa 132. Batı Fiyefin'de ise toprak üzerinde yaşayan insanlarla serfler birlikte ve onlar da kullanılacak mal gibi kabul edilerek veriliyor. Fiyefin özel mülkiyete dönüşmesini engelleyecek bir önlem alınmıyordu. Bu durum fiyef alan soyluların güçlendikleri oranda merkezi yönetimden uzaklaşmalarına ve giderek özel yönetim birimleri haline gelmelerine yol açıyordu. Ana Britannica Ana Yayıncılık Arşiv 12. cilt sayfa 95. Fiyefin yapısında var olan serfe yönelik şiddet unsuru, mülkiyet hırsı ve merkezi devletten ayrılma eğilimi Türk iktisadında bulunmayan niteliklerdi. Başlangıçta eski Türk geleneklerine bağlı kalınan sistem zamanla değişime uğradı ve özellikle Osmanlılar'da iktidar gücünü tümüyle ele geçiren hükümdarın çıkarlarıyla bütünleşen bir işleyişe dönüştü. Yönetim erkinde Hakan artık mutlak egemendir. Devlete ait topraklar onun kişisel mülküdür. İlk dönemlerde iktada askeri yetenek ve devlete yararlılık temel ölçütken sonradan hanedan ailesine yakınlık ve bağlılık öne çıkmıştır. Siyasi sistemde katılımcılığı körelten ve yönetimi aristokratik bir niteliğe büründüren bu durum, hızlı büyümenin, merkezileşmenin ve ekonomik gelişmenin doğal sonucuydu. Egemenlik altına alınan toplulukların artması ülke yönetimini zorlaştırıyor. Bu zorluk iktidar gücünün denetlenemez biçimde tek elde toplanmasıyla aşılmak isteniyordu. Bu ise yönetim işleyişindeki katılımcılığı ortadan kaldırıyor, baskıyı, özellikle de imparatorluğun asal unsuru olan Türk nüfus üzerindeki baskıyı artırıyordu. Bu süreç